Ayrım 33.
Sergi mi açacaksın? Tecavüz edip öldürdüğü kurbanlarının fotoğrafını çeken manyaklardan ne farkınız var sizin? Doktora git, memleketine git, çek elini bu kadından. Kendinden geçmiş gibi bağırıyordu. Bir tarafına bir şey olacak diye korkmaya başladım. Lütfen Günay Hanım, lütfen kızma. Bu Diana'ydı. Şimdi, onu şimdi alırım, eve götürürüm. Yatağın diğer yanına dolandı. Bir yandan sicim gibi ağlıyor, bir yandan da bir tomruk kadar hareketsiz Nesibe'yi kucaklamaya, kaldırmaya çalışıyordu. O kadar zavallı bir gayretti ki içimiz acıdı. Günay bir süre seyretti. Bırak dedi sonunda, bırak uyusun. Sağ ol Günay Hanım, sen bir meleksin. Nesibe'nin başını yerleştirdi, yemenisini düzeltti. Havluyu tekrar ağzının altına yerleştirdi. Salona geçen Günay'ın peşinden gitti. Lütfen benden nefret etme Günay Hanım. Senden bütün istediğim beni insanca bir şefkatle değerlendirmen. Beni insanca bir açıklıkla dinlemen. Biz kadınız. Biz boyunduruk altına alınmış bir halkız. Biz yabancı bir kültür mirası aldık. Ekonomik, psikolojik, politik, sosyal ve fizik şiddetle dolu bir kültür. Ne burada Türkiye'de ne de Birleşik Devletler'de inisiyatifi ele geçiremedik. Günay'ın ne kadar bitkin olduğunu salonda yüzünü Diana'ya çevirdiğinde fark ettim. Lütfen Diana, bana bir iyilik yap, ideolojik ayrıntıları esirge, dedi yalvarır gibi bir sesle. Affedersin dedi. Ama istese de duramayacak kadar doluydu Diana. Ellerini dua eder gibi kavuşturdu. Bizimle işbirliği yapman için sana yalvarıyorum. Günay kendisini en yakın koltuğa attı. Allahu Ekber. Dostunu düşmanından ayırmalısın. Dürüst olmaya çalış. Amerikalı ben sana Türk şafaktan daha yakın değil miyim? Anlamıyor musun Günay Hanım? Biz kadınlar politika denilen, doğu batı denilen yapaylıkları birlikte aşabiliriz. Bizim amacımız erkeklerin vahşetini yok etmek. Erkekleri ıslah etmek. Dünyadaki hayatı yumuşatmak olmalı. Eğer bunu yapacaksak, değişimi gerçekleştireceksek önce merhameti öğrenmeliyiz. Sonra da sevmeyi. Çünkü nefret insanı yiyip bitirir. Atalete sevk eder. Nefret eden insan şiddet içermeyen bir hayat arzulayabilir mi? Barış içinde bir hayat arzulayabilir mi? Benden nefret edersen bahse girerim ki sen Birleşik Devletleri ya da Batı medeniyetine karşı açılacak bir savaşta başı çekersin. Sen rahatlıkla bir savaş taciri olabilirsin. Oysa kadınların egemen olacağı bir dünya idealimiz olmalı. Nasıl bir bağlantı yaptı hatırlamıyorum ama birden biz derken Türklerin, mirasçısı olduğumuz Kibele'den ve Kibele kültüründen bahsetmeye başladı. Yeryüzünde şiddet, anaerkil toplumdan babaerkil topluma dönüşle başladı. Analar güçlerini kaybettikleri oranda arttı. Kibele bütün tanrıların anasıydı. Kibele, Mater Deum Magna Idea'ydı. Tanrı arası büyük fikirdi. Büyük fikir, kadınlık fikridir. Yeryüzünü kötülüklerden uzak tutan fikirdir. Hatırlasana, Galikus kadın kılığında hadım erkeklerdir. Ben erkeklerin fiziki olarak hadım edilmelerinden yana değilim. Ama şiddet hadım edilmeli, asla doğurmamalı. Kadını kendi yetiştirdiği erkekten başka kimse döllememeli. 21. yüzyıl kadınların yüzyılı olmalı. Kadın komünlerinden sığınma evlerine, dayanışma yeminlerine kadar yeni siyaset dediği bir ideolojinin unsurlarını anlattı. Bu unsurları öne sürerek yeni siyaset zorlanacak, daha doğrusu bugüne kadar siyaset denile gelen şey aşılacak, değişim gerçekleştirilecekti. Bunu sağlayabilmek için her şeyden önce birbirimize ve dünyaya karşı hissettiğimiz husumetten kurtulmalıyız. İnsan hayatını idare edecek yeni bir metot bulmalıyız. İnsan hayatını idare etmek. Diana Kındakt diyordu. Yeni yöntemler bulmak gibi ussal düzenlemeler tam Rodopli'ye göre laflardı. Ona baktım. Nesibe'nin uyanmasını beklemekten başka çaremiz olmadığının farkına varmış gibi gözlerini kapatmış öylece duruyordu. Amerikalı kadının o akıl almaz deli enerjisine nasıl bigane kalabildiğine şaşırırken dinlediğini gördüm. Ve bu büyük master planın sınanacağı deneylerden biri de seninle Nesibe'nin birlikteliğin olacak öyle mi? Dedi. Gözlerini hafifçe araladı. Bu tecrübe Nesibe'nin hayatını mahvetmeye göze alacak kadar heyecan verici. Baktım, bir daha baktım, bir daha baktım. Gördüm ki hakkında ahkam kesilen insan değil. insanın iz düşümü. Kartondan oyulma bir kibele, egzotik, gizemli, yaşamayan bir taş bebek, bir oyuncaktı Nesibe. Rodoplu'nun onu toptan yok sayacağını düşünüyor olmuş olmalı ki, cevap vermiş olmasına müthiş sevindi Diana. Bunu sesinden ve tabii terü taze bir akşama başlıyormuş gibi bardağını yeniden doldurmasından anlıyordum. ''Oh no, no Günay Hanım!'' diye itiraz etti. ''Nesibe'yi çok seviyorum. Onun mutsuz olmasına asla izin vermem. Ona ne kadar iyi olacağımı göreceksiniz.'' Günay'a baktım. Yüzüne yavaş yavaş yayılan tebessümü gördüm. ''Ama herkes de gene sevdiğini öldürür.'' diye başladı. ''Bu böylece biline. Kimi bunun kin yüklü bir bakışla yapar, kimi de okşayıcı bir söz ile öldürür. Korkak bir öpücükle, yüreklisi bir kılıçla, bir kılıçla öldürür.'' Oscar Wilde'ın Reading Zindanı adlı baladının son bölümüydü. Wilde'ın Douglas Conti ile olan homoseksüel ilişkisi nedeniyle 2 yıl kürek cezasına mahkum edildiği Reading Zindanı'nda yazılmıştı. Ve bence böyle bir anda, böyle bir kıta ancak Rodoplu'nun aklına gelebilirdi. Günay'ın o mükemmel İngilizcesi. Queens dedikleri aksansız aksan. Tiyatrocuların dedikleri gibi perdelerin kıvrımlarında kaybolmadan aymadık. Şimdi tabii Diana'yı nitelemek için pek çok sıfat kullanılabilir. Ama budala bu sıfatlardan birisi olamaz. Nitekim Baladın ve Rodoplu'nun seçtiği dizelerin telmihini saniyeler içinde fark etti. Damn you, Günay Hanım. Ona baktım. Yüzündeki gülümseme silinmiş, yerini o transdental dediğim hüzün almıştı. Sovyetlerin tecrübesi sizlere hiçbir şey öğretemedi mi Diana, dedi. İnsan hayatıyla deney yapmamayı öğrenmediniz mi? İnsan hayatını ussal heyecanlarınızı tatmin etmek için kullanmamayı öğrenmediniz mi? What's the use of all your books if you haven't learned that much? Bu da kazankak istendi, zorbadan. Bu kadarcık bir şeyi öğrenmedinse bütün o kitaplarının faydası ne? Damn you, dedi Diana. Ama bu defa hıçkırıyordu. Bir kadını sevmek nasıl bir şey? Sana nasıl anlatayım? Enerji, güç... Edilgenlikten kurtulmak, bir şeyler yapabileceğim duygusu. Mesela resim, mesela beste, büyük bir şey, dev bir şey. Anlasana, ailemi, darı, David'i ve onun lanet olası bilimsel farbelalarını aşma. Dokunulmazlık, kardeşlik, dostluk. Günay'ın gözleri aralandı yine. Ya David, o nasıl hissediyor? Onu seviyorum. Baksana, birden fazla insanı sevmek iyi bir şeyi ikiye katlamaktır. Ya da oburluk, tüketim ekonomisi. Hayır, kapitalizm değil. Tersine, insanı meta haline getirmemek. Neden olduğunu anlatayım mı? Lütfen hayır, eğitilmek istemiyorum. Gözlerini açtı. Ciddi söylüyorum. Diana bu defa bana döndü. Az önce söylediğim gibi, gerçekten de içine cin girmiş gibiydi. Durdurak bilmiyordu. Görüyorsun değil mi? Tıpkı David'in sosyalist öğrencileri gibi konuşuyor. Neyi öğrenmesi gerektiğine kendisi karar verecek. Ama ben ona başka bir bilgi sunuyorum. Ona dostlukla cinselliğin ayrılmaz bir bütün olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bak, mesela senden hoşlanıyorum. Seninle aşk yapabilirim. Bu ilkeyi anlatmak için yola çıkmış, işi kişileştirmişti. Bir an için beni de kervanda tahayyül ettiğini gördüm. Ama sanırım sen beni istemezsin. Hayır dedim ve bütünüyle kadınsı bir öfkeyle karşılaştım. Bu kadar basit değil mi? Reddedildim dedi tıslar gibi. Zo, söyle bana. Günayda olan bende olmayan ne? Benden daha mı cazip? Hayır hayır cevap verme. Gözleri hala kapalı oturan Günay'ı süzdü. Ama onunla da yatmıyorsun. Yanılıyor muyum? Neden? Ona güvenmiyor musun? Hayır. Haklısın, güvenmemelisin. Seni yaklaştırmıyor değil mi? Sahte bir duvar örmüş etrafına. Belki de daha iyi, ne dersin? Dostluğunuzu riske atmaya değmez. Mrs. Pavlovich, sen neden kendi işine bakmıyorsun? Bu Günay'dı. Çünkü kendi işime bakmama izin vermiyorsun. Nasıl yapacağını bilmiyorum ama Nesibe'yi benden alacağını biliyorum. Niye benden nefret ediyorsun? Çünkü sen sıradansın. Bir kadını sevmenin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Bilmediğin bir şeyden nasıl nefret edersin? Nedir? Yoksa sapık olmam seni korkutuyor mu? Sen bir hedonistsin dedi Günay. Ve haklısın. Ben hedonistlerden nefret ederim. Pekala. Ama seni daha mutlu edecekse söyleyeyim. Ben de mazoşizm hedonizmle alele. Dahası mazoşizm her zaman baskın. Korkarım bu bende sana karşı duygudaşlık uyandırmıyor. Aynı şekilde Nesibe'nin hayatını mahvediyor olmanı da ancak kısmen açıklıyor. Dikkatini çekerim, açıklıyor dedim, bağışlatıyor demedim. İşte yine yaptı. Bana döndü. Okey, ben bir canavarım. Yüzüm utançtan kıpkırmızı. Tanrı'nın belası namuskar kadınlar. Ne zannediyor? Bir kadını bir kadının yapması, erkeğin yapmasından daha mı farklı? Aklına bir şey gelmiş gibi duraladı. Çılgınca gülmeye başladı. Nevra'yı benzettim, diye ünledi. Oh boy, Nevra'yı nasıl benzettiğimi görmeliydiniz. Kendini beğenmiş kancık. Küfrettiğini fark edince, Günay'dan yana garip bir reverans yaptı. Oops, pardon Moi. Niye kendini benden üstün görüyorsun, dedim. Nevra Dülger'e, sen Mustafa'yı emiyorsun, ben de Nesibe'yi. Ne fark var ki bunda? Of, nasıl kızardığını görmeliydiniz. Nevra Dülger'in taklidini yaptı. Mrs. Pavlovich, iğrençsiniz. Artık dayanamıyorum, diye italikledi Günay. Kadına daha fazla çanak tutmamak için susacağını anladım. Bunu bilmiyor muyum sanıyorsunuz, diye sürdürdü Diana. Bana ne yaptığınızı görmüyor musunuz? Kendimden nefret etmemi sağlıyorsunuz. Beni öyle bir noktaya getiriyorsunuz ki sizin onayınız olmadan hiçbir şey yapamayacağım. Oysa ben özgür olmak istiyorum. Özgürüm. Günay bana baktı, Türkçe konuştu. Özgürlük kaybedecek bir şeysi kalmama durumunun bir başka adı olmalı. Ne dersin? Diana anlamamıştı. Zaten Rodoplu da artık yüzüne bakmıyordu. Yine de, of seni tanıyorum diye bağırdı. Sen bir faşistsin. Kafan otoriteci. Sürgit Zeytin Dağı'ndan mutluk atıyorsun. Şimdi de beni tehdit ediyorsun. Elinde olsa belki de hapse atarsın. Sen bir fanatiksin. Eminim herkesin hayatına karışıyor, herkesin kafasını yiyorsun. Üstümüze baskı kuruyorsun. Benim üstümde kurdun. Bu adam, Mehmet Bey, zaten çekiminde. Tanrı bilir Şafak Özden'e ne yaptın. Şafak'ın adını duyduğunda Rodoplu'nun yüzünde beliren çekilme gözden kaçacak gibi değildi. Bu deli saçması hadiseye kapıldığım, Günay'ın gündüzünü unuttuğum için çok sıkıldım birden. Hadi Diana, kalk, Nesibe'ye bakalım. Belki nakledilebilir hale gelmiştir. Şio, dedi, alay eder gibi, meydan okur gibi. Ayağa kalkmaya davrandı ve ilk kez sendeledi. Of, galiba dinlenmem gerek, uyumam gerek. Ona doğru bir adım attım, durdurdu beni. No, no, ben yapabilirim. Nesibe'ye yardım edeyim, ben bakarım. Koridorun iki yanına tutuna tutuna içeri girdi. Kapının çekildiğini duydum. Uzun bir süre içeriden hiçbir ses gelmedi. Günay gözleri kapalı, öylece duruyordu. Onu tanımasam uyuyor derdim. Ama uyumadığını biliyordum. Bana dargın olup olmadığını düşündüm. Bu gece yapmam gerekeni yapmamışım gibi bir duygu vardı içimde. Dakikalar dakikaları kovaladı. Nihayet Diana'nın da Nesibe'nin yanına uzanıp uyumuş olabileceğini düşündüm. Ben içeri gidiyorum. Rodoplu sesini çıkarmadı. Sonraki yıllarda Türk televizyonlarında gördüğümüz porno filmlere bakarsak bu gördüğüme sevişme denmezdi. Ama Nesibe'nin Diana'ya bir sevgili gibi sarılmış olduğu doğruydu. Yüzü Diana'nın göğsüne gömülüydü. Ben de kapıyı çok sessizce itmiş olmalıyım ki duymadı. Daha sonra sesimi duyduğumda Diana Nesibe'nin başını bastırdı. Kendisinden kaçmasına izin vermedi. Gidiyoruz dedi. Ama son bir soru. Neden hem sen hem de Günay Hanım bana bağırıyorsunuz? Bağırdığımızın farkında değilim Mrs. Pavlovich. Ama sen bizi gitmek istemediğimiz bir yola sürüklemeye çalışıyorsun. Sinirlendiriyorsun ve bu bizi vahşileştiriyor. Oysa kendi yoluna gidebilir, bizi de rahat bırakabilirdin. Zo, yollarımız açık olsun, öyle mi? Evet. Bunu sen söylüyorsun. Günay Hanım böyle demez. Olabilir. Yolumun açık olmasını dilemez. Bunu dileyecek kadar hoşgörülü değildir. Olabilir, dedim yine. Ve nedense sahabenin kılıç kuşandıklarını hatırladım. Hadi, Nesibe Hanım seni eve götürüyoruz. Zavallı kadın zar zor hareket ediyordu. Nesnel olarak düşündüğümde burada kalması daha uygundu. Ama Rodoplu'ya bir de bunun yapılmaması gerektiğini biliyordum. Nesibe'nin silüeti pembe bej yatak örtüsünün üzerinde siyah bir leke olarak kalmıştı. Arnavutköy'de suların akmadığını hatırladım, kusmuk göleti kurumaya yüz tutmuştu. Ve korkunç kokuyordu. Koltuklarının altlarına girdik, kapıya kadar geldik. Nesibe'nin Günay'la konuşmak zorunda kalmamak için olsa gerek, olduğundan da hasta görünmeye çalıştığını fark ettim. Asansörü çağıran Günay oldu. Lütfen, dedi Diana yukarı gelmesini beklerken. Lütfen onu ne kadar çok sevdiğimi anla. Bari bir şey istemeden sevmeyi öğren, dedi Rodoplu. Ama ben sadece bir insanım Bayan Rodoplu. Ben de sevilmek istiyorum. O çok da zeki olmayan cahil bir kadın. Saflığını sömürme. Sonuna geldik derken Diana yine dellendi. Sen de şafağa aynı şeyi yaptın. Aynı şey. Asansörün kapısını zor kapattım. Yine de bağırmayı sürdürdü. Ha ha, Şafak Bey de sana. Nesibe'nin bana yaptığını yaptı. Sana pislik muamelesi yaptı. Böyledir bunlar. Seni ellerine geçirdikleri gün bütün değerini kaybedersin. Harcarlar. Man, you're in shit. Sus artık Diana. İsa aşkına sus. Dördüncü kat civarında sesimi Günay'a duyurmaya çalışıyordum. Yatağa dokunma. Ben gelince birlikte bakarız. Bütün apartmana duyurduğuma göre ben de delirmiş olmalıyım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Mehmet Bey? Diyordu Diana hala. Film için mekan bakmaya gittiğimiz gün, o gece ben Günay'ı istedim. Şafak Özden'i değil. Az önce de onu istedim. Nesibe'yi değil. Sen ol. Sakın bunu ona söyleme Diana, dedim otomobile tıkarken. Sakın. Kapıları kilitlerken hala söyleniyordu. Ne dersin? Günay Hanım'ın duygularını incittin mi? Oh shit. İçkiyi bırakmalıyım. Buradan çıkmalıyım. Tanrım. Nasıl sarhoş olmalıyım ki Doktor Rodoplu'yla flört etmeye kalktım? Aklımı kaybetmiş olmalıyım. Beni buradan çıkar Mehmet Bey. Lütfen, lütfen. 6. Hanımları şaraphane gediği çıkmazının başında 99 basamaklı merdivenin dibinde bıraktım. Diana gerisini kendisinin halledeceğini söylediği için orada bıraktım. Ve itiraf etmeliyim ki yaşananın cinnete benzer uçukluğuna rağmen Diana'nın o karanlık merdivenlerde sokak köpeklerinin devrilmiş çöp tenekelerinin arasından Nesibe'yi binbir özenle geçirmesinin çok dokunaklı bir tarafı vardı. Gözden kayboldukları halde oradan ayrılamadığımı hatırlıyorum. Rodoplu'nun evine Bebek'ten Pavlovich'lerin apartmanlarının önünden geçerek döndüm. Daireleri karanlıktı tabii. Diana David'in çocuklarını alıp Çeşme'ye tatile götürdüğünü söylemişti. Adama acımış mıydım? Bu rezaleti nasıl gösterebileceğini merak ediyordum. Pek kestiremiyordum. Meğer biliyormuş ve tatile gitmesinin nedeni Diana'yı ne yapacağına karar vermesi için rahat bırakmakmış. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla David karısının Nesibe ile ilişkisi üzerinde düşünmeye, Abdullah'ın attığı o korkunç dayaktan sonra kadını Nesibe'ye bakmaktan öte, çocuklarını da alıp kendi evine getirmesinden sonra çürüklerini işaretle o eve geri dönemez diye dayattığı zaman başlamıştı. Profesör Pavlovich'e göre yapılacak en makul şey Nesibe'nin polise gitmesiydi. Bu Nesibe için söz konusu olamazdı ama David'in onun neden gitmediğini anlaması mümkün değildi. Yine de birkaç hafta içinde Amerika'ya geri dönmeyecek olsalar daha kası bir tavır alacağı düşünülebilirdi. Anlaşılan karısıyla giderek bozulan ilişkilerine yeni bir sorun eklemekten kaçınması, David'i ben onaylamıyorum ama senin istediğin gibi olsun da durdurmuştu. Ne var ki Diana'nın yeni ailesine gösterdiği özen, Paskalya tatilinde güney sahillerine yapılacak haftalık seyahati hep birlikte gidilmesini de içerdi. Profesörün ama böyle yaşayamayız, onları daha ne kadar koruyabileceğini düşünüyorsun itirazları havada kaldı. Lara plajına önce entarili çıktı Nesibe. Aynı günün öğleden sonrası Diana'nın aldığı tek parça mayosunu giydi. Birkaç gün içinde de bikiniliydi. David denize ilk kez giren kadının karısına asılıp çırpınmasını, korku çığlıkları atmasını, kahkahalarla gülmesini izledi. Abartılmış bir coşku olduğunu düşünmüştüm dedi. Hatta biraz da çocuksu. Ama sinir bozan bir tarafı da vardı. Ne de olsa bebek değildi. David'in asıl sinirine dokunan, kadınların yakınlığını sergilediği cinsel ögelerdi. İlk düşündüğü şeyin son bir yıl içinde ne denli köreldiği olduğunu öğrenince de ben çok şaşırdım. Gerçekten de adamın ilk tepkisi, kendisi gibi muayenehane sahibi, yani aktif bir psikoloğun, nasıl olup da böylesine açık seçik semptomları atladığına hayıflanmak olmuştu. Harem gelenekli Türk kadınlarının lezbiyen eğilimleri olabileceğini düşünmeliydim, Mehmet Bey, diye dert yandı. Ancak sanırım beni alıkoyan, Diana gibi bir kadının, Nesibe gibi pek de ilginç olmayan birine ilgi duyabileceğine ihtimal vermemem. Profesörün meseleyi bütünüyle ussal düzlemde ele almış olmasına duyduğum tepkiden olsa gerek, yani gelenekçi muhafazakar tipolojinin bir unsuruyla mı, diye soru verdim. Evet, dedi Pavlovich, hiç alınmışa benzemiyordu. Evet, çok enteresan bir tipoloji değil, öyle değil mi? Zo, bunlardan binlercesine, mesela Meksika'da rastlarsınız. Meksiko City'nin çevresindeki favelaları, kuranlar bunlardır. Çalışkan, çilekeş ve çoğu kez vahşi bir biçimde para avında. Ma mafi, diye gülümsedi. Diana'nın cinsel hazları, kilise tarafından iyiliş edilmiş bir püritan olmuş olması faktörü de var. Hiçbir zaman öyle sıcak bir kadın olmadı. Ne dediğimi anlıyorsunuz. Diana'nın buna cevabı kesindi. Yalan söylüyor. Nesibe'nin büyüsünün niteliğini incelediğini biliyorum. Sadece bu da değil. İnceledi, hayran kaldı ve nihayet kıskandı. David Pavlovich de bunu reddediyordu. Kesinlikle kıskançlık olmadığını biliyorum. Çünkü aziz dostum, kıskançlık saçma ve sağlıksız bir duygudur. İlkel bir duygudur. Benim merak ettiğim teknik de anlıyor musunuz? Böylesine saf görünmeyi becerip, Diana gibi zeki bir kadını kendisine aşık eden teknik. Sonuçta siz de ben de biliyoruz ki amaç Diana'nın servetidir. Düşünürseniz ne kadar akıllıca yapılmış ve uygulanmış bir plan olduğunu siz de görürsünüz. Dünyanın her yerinde yoksul ve eğitimsiz bir kadının tek sermayesi cinselliğidir, öyle değil mi? Ve yine herkes bilir ki Amerikalılar bu iş için iyi para öderler. O durumda size yaklaşması daha mantıklı olmaz mıydı? Oh no, diye güldü. İşaret parmağını şakağına dayadı. Ben Yahudiyim. Sitra Akra beni uyarırdı. Nesibe de Sitra Akra'dan olduğu için bunu bilir. Diana daha kolaydı. Kendisi için de öyle. Lezbiyen gelenek var. Erkek de olmadığı için zinadan doğacak suçluluk duygusu da asgariye iniyor. Anlıyorsunuz değil mi? Pastanızı hem yiyorsunuz hem de eksilmiyor. Burada en üst seviyeden bir oryantal beceriyle karşı karşıyayız dostum. Ne ki Profesör Pavlovich bu müthiş becerinin kurbanı. Diana'ya karşı bir acıma duygusu beslemiyordu. Hatta belki de tersine. Zavallı Mrs. Austin Oshinklos, Brooklyn'li bir Yahudi'ye vermekten onca kaçındığı kızının bu halini görmemeli derken bile, soylu West kayınvalidesinin, biricik kızının bir oryantalin, üstelik dişi, elinde oyuncak olmuş olmasından garip bir lezzet aldığını düşünmeden edememiştim. Diana'yı tatilin üçüncü gününde kendi odalarına çekildiklerinde yüzlemişti. Zo, küçük hizmetçimize aşıksın. Demek biliyorsun. Evet, söyle bana ne yapmayı düşünüyorsun? Henüz karar vermedim. Karar verinceye kadar çocuklara bir şey söylemeyeceğin için teşekkür ederim. Bütün söyleyeceğin bu mu? Ne söyleyebilirim ki? Oysa söyleyeceği çok şey vardı, diye anlattı Diana. Ama onunla birlikte Amerika'ya dönmeyeceğimi söyledikten sonra. Anlıyorsun değil mi?